Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz bölümde geçen haftaki Tarihin Derinliğine Yolculuk'ta Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta çıkışı üzerine konuşmuştuk. Babasıyla takım girdiği mücadeleler var mı yok mu, bunları biraz ele almaya çalışmıştık. Bu programımızda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli Okay Tiryakioğlu. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, çok teşekkür ederim.
Evet, Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti'nin en önemli isimlerinden bir tanesi.
Evet.
Belki doğuda büyük tehdit unsuru olarak tanımlanabilecek devletleri ortadan kaldırmasıyla ve keza bu sürecin sonunda eğer ömrü vefa etse yönünü batıya doğru çevirip Fatih Sultan Mehmet Han'ın yarım kalan hayalini, Roma'nın fethini gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktı. Fakat ömrü vefa etmemişti. 8 küsur yıllık bir saltanat dönemi var. Saltanatın ilk günlerinden itibaren konuşalım isterseniz. 1512'den sonraki süreci neler söylersiniz?
1512'de babasının tahtı kendisini devretmesine karar verdikten sonraki süreçte babası Dimet Oka'da vefat etti. O konuyla ilgili söylentilere birkaç şey söylemiştik.
Evet.
Biz bunların tarihi bir geçerli olduğunu, ciddi tarihçiler, yani biz derken ben tarihçi değilim, ciddi tarihçilerin hiçbiri bunun hakikat olduğunu, yani babasını zehirli bir kaftanla öldürdüğüne falan dair, bunların biraz işin tarihi, popüler tarihe biraz da negatif gözlükle bakan cenahların işi olduğu konusunda hemfikirler. İkinci Beyazıt Han'ın vefatından hemen önce kardeşlerini Yavuz Sultan Selim Han'a ısmarlamış. Onlarla aralarında bir mümkün olduğunca bir çatışma çıkmaması için oğluna nasihatlerde bulunmuştu. Fakat da bir hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın da kanunnamesi belli. Buna rağmen Yavuz Sultan Selim Han kardeşlerine kıymak niyetinde değildi. İbrahim'cim böyle bir şey yoktu. Babasının da sözünü tutmak istiyordu bu noktada. Fakat kardeşlerini bir denemek istedi bu noktada İbrahim'cim. Şehzade Korkut Güney'de, Antalya bölgesindeydi. Ahmet, Şehzade Ahmet Konya'da, bunlar ciddi manada ilim sahibi İbrahim'cim. Çok iyi yetişmiş şehzadeler. Yani zaten böyle insanlara yani kıymaya da insanın hakikaten eli varmaz yani. Çok anormal bir şartlar oluşmadıktan sonra. Fakat adamları aracılığıyla, devlet adamları aracılığıyla İbrahim'cim, Şehzade Ahmet'in rical içerisindeki kendisini destekleyen kliklerin de biliyordu zaten bunu da, farkındaydı. Bu noktada birkaç yem diyelim İbrahim'cim, anlamına gelecek mektuplaşma. Daha sonra bu Şehzade Korkut'ta da yaşanacaktı aynı durum. Tabii 1512'de 1511'de henüz 2. Beyazıt Han'ın sağlığında çıkmış olan Şahkulu Sultan, Şahkulu isyanına yetkin bir müdahalede bulunmuştu Şehzade Ahmet. Bu yüzden hem kendi askerleri etrafında hem de rical arasındaki itibarı da artmıştı. Yeniçeri onu yine istemiyordu. Yine Yavuz Sultan Selim Han'ın safındaydı. Onda bir şüphe yok. Fakat bu isyanda göstermiş olduğu başarı Şehzade Ahmet'i bir nevi tahta karşıda daima ne diyelim atak vaziyette tutuyordu. Netice itibariyle bir bu yemlerden tabiri caizse birini yuttu İbrahim'ciğim ve kardeşiyle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Bu Yavuz Sultan Selim Han üzüldü. Abisine tövbe etmesini de tavsiye etse de artık hani zarlar atılmıştı demişti ya Sezar. Yenişehir Ovası'ndaki karşılaşmada Yavuz Sultan Selim Han kısa bir sürede Şehzade Ahmet'in ordusunu dağıtarak kendisini de ele geçirdi. Tabii akıbet de gerçekleşti. Şehzade Ahmet şehit edildi. Yani bu oldu. Şehzade Murat vardı oğlu İbrahim'ciğim. Onun biz tabii diğer bütün Osmanlı tarihi boyuncaki isyanlarda gördüğümüz üzere İdam edilen devlet adamlarının ya da şehzadelerinin her zaman olduğu gibi nereye kaçtığını görüyoruz. Hiç tabii cevap herhalde küçük çocuk bilebilir. İran'a kaçıyorlar.
Evet.
Her daim Osmanlı'nın başının belası. Avrupa tarafından İslam'a gerçek, yani İslam'a alternatif olarak görülen Şii dünyası. Hani Sünni İslam'a bir panzehir ve alternatif olarak Şii dünyası ve daima desteklenen Batı tarafından.
Ve o, kullanılan.
Kullanılan. Ta o zamanlarda da şehzade isyanlarında diğer isyanlarda, isyan elebaşları daima İran cinahına kaçar. Orada himaye görür. Hatta destek bulurdu. Bu konuda defalarca anlaşmalar yapılmasına, muahedelere rağmen İran bu verdiği sözleri tutmuyordu. Bu da bizi şaşırtmıyor. 1513'te Şehzade Ahmet Gayresi'nden kurtulundu. Yine aynı yıl İbrahim'cim, kısa bir süre sonra. Her ne kadar kardeşine verdiği pek çok sözler olmasına rağmen, son derece büyük bir fıkıh alimi, büyük bir alim ve fazıl bir insan olan Şehzade Korkut Han'da, yine devlet adamlarının ağzından yazılmış. İşte bunu, bak bunu ummuyordu. Şehzade Ahmet'ten ummuyordu ama, hı hı. Yavuz Sultan Selim Han. Abi Korkut'tan bunu hiç ummuyordu. Çünkü gerçekten de dünya gailesiyle bir ilişkisi olmayan ehli takva biri. Ama tabii o geçen programların birinde, şimdi hatırladım, sen güzel bir örnek vermiştin. O İstanbul'da bulunduğu dönem, babası tahta geçmeden
Sultan Fatih'in yerine,
Sultan Fatih'in yerine bir ikinci Beyazıt Han'ın yerine.
Evet, Sultan Fatih'in vefatından sonra.
Evet. 15 gün mü diyeyim amca, öyle bir, evet, bir saltanat tatmıştık mı diyelim ona, ne diyelim amca, şehre vaziyet etti, devlete vaziyet etti.
Yani tabir mazur görülsün abi.
Evet.
İfadeyi kullanırken de biraz dikkatli kullanmak istiyorum. Hani dişine kan değdi derler ya.
Kurun dişine kan değdi derler. Evet. İbrahim'ciğim. Tabii bu hepimizi, yani bugün bile konuşurken biz mahzun ediyor bu konu. İbrahim'ciğim. Ki zaten yakalandıktan ve idamından sonra Yavuz Selim Han da naaşını taşırken gözyaşlarını döktüğünü, keşke böyle bir şey kalkışmasaydın abi dediğini zaten bütün tarihçiler, dönemin vakanüvisleri de kayda geçirmişler. Bu üzücü olaylardan ama zorunlu olaylardan sonra artık devletin başındaki en büyük gaile olan Safevi gailesiyle bizzat artık ilgilenmek durumunda kaldı Yavuz Selim Han. Biliyoruz ki İbrahim'ciğim, Osmanlı Devleti Yavuz Selim Han'dan önce Avrupa merkezi, Trakya merkezi bir devlet. O güne kadar da, Yavuz Selim Han'a kadar da doğuya gitme sebepleri oluşmamış. Doğuya gitmeye de zaten asker hiçbir zaman hevesli olmadığını da biliyoruz. Lakin artık İran içerisinde, Tebriz'de bilhassa Hazreti Ayşe annemize bu makul, yani bu her savaş bir şekilde makul görülebilir iki taraf, tabii, açısından İbrahim'ciğim. Yani tabii, ben hep söylüyorum ya, bir roman, bir edebiyatçının görevi anlamaya çalışmaktır, yargılamak değil. Ama artık bu kadar açık karineler varken bu bir taraf olmak da değil, bu adaletin doğrunun tarafında olmak.
Kesinlikle öyle.
Nur suresinin 10 ayetiyle açık şekilde temizlenmiş olan Hazreti Ayşe annemize, o çirkin iftiralar üzerinden hakaret etmeye devam eden Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a iktidarı gasp edenler diyen bu korkunç sapkın takıma, yani bu korkunç, yani Vehhabiler falan onlardan iyidir hiç kuşkusuz.
Tabii. İslam dünyasının en büyük fitnesi.
En büyük fitnesi.
Şiadır abi.
Tabii o zamanlar Vahabiler yoktu. Hani açımızı arayanlar çıkarsa oradan bir şey takmasınlar kancı. Yani sadece bugüne göre söyledim.
Bugünkü yani Vahabilerle kıyaslayarak söylüyoruz. Gerçekten de öyle.
Öyle İbrahim'ciğim. Şah İsmail'e bir cevap vermek gerekecekti. Bu zaten dini olarak da farz-ı ayn bir durumdaydı. Yani hem devletin birliğini muhafaza etmek hem de dinin muhafazası açısından bu zorunluydu. Tabii İbrahim'ciğim, Şah kuluğuyla başlayan dönemden sonra Anadolu artık bir şey istiyordu. Bir de şehzade savaşları da peşi sıra gelmişti. Yani 1510'daki bu 1511'deki Şah kulu ayaklanmasının ardından, hı hı, 12'de 2. Beyazıt Han'ın vefatı, 13'te 1513'te şehzade savaşları ve kavgaları yıl boyu süren, bunlar Anadolu'yu da 17. yüzyılın Celali isyanlarını hatırlatan, o şiddette olmasa da eşkıyanın öne çıktığı, halkın huzurunun bozulduğu, devletin tarım alanlarından vergi alamadığı ve çift bozanların, yani çiftlik işlenecek toprak arazilerini boşaltıp İran'a kaçanların zaten başlangıç dönemi o zaman. Hı hı. Şah'a gidelim, Şah'a gidelim diye Bismi Şah diyecek kadar işlerinde başlarken, hani Bismillahirrahmanirrahim der gibi haşa. Hı hı. Bu derece bir bozuk itikat yayılmıştı. Tarım arazileri bozulmuştu. Elbette ki o dönemlerde tarım ana ekonomi İbrahim'ciğim. Ve bir artık nizamın sağlanması gerekiyordu. Yavuz Sultan Selim Han önce nasihat yoluna gitti Şah İsmail'e karşı İbrahim'ciğim. Ama müsbet bir cevap alamadı. Zaten bunu da beklemiyordu. Çünkü Şah İsmail de onun şehzadelik dönemlerinden itibaren İran işlerine yaptığı seferlerden ve bunun kendi ülkesine verdiği zararlardan farkında olduğu için Selim Han'da bir intikam, bir rövanş arayışındaydı.
Evet.
Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han nihayetinde 1514 tarihinde büyük bir sefer düzenleyip Şiilerden İslam'ın, Anadolu'nun da Safevilerden intikamını almaya Allah'ın izniyle karar verdi. Tabii karşılık bir mektuplaşmalar söz konusu. Elimizde net metni olan, açık metni olan birkaç mektup var Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'e yazdığı. Müsaade edersen ben o metinlerden, mektuplardan okumak
lütfen,
isterim.
Lütfen, tabii.
Yavuz Sultan Selim Han'ın Şah İsmail'e birinci mektubu şöyle. Ben ki Osmanlıların hükümdarı, gazilerin serdarı, kahramanların efendisi, bütün iman düşmanlarını yıkan, ezen, yüzyılımızın firavunlarına, zalimlerine dehşet saçan, kibirli ve zalim kralların önünde baş eğdiği Sultan Murat Hanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Hanoğlu, Sultan Beyazıt Hanoğlu, Kanuni Sultan Selim Han. Sen zalimlikte İran'ın kanlı hükümdarı, Suhak ve Avresiyab'a benzeyen Safevilerin şöhretli emiri İsmail'sin. Sana şöyle hitap ediyorum ki, Allah Teala biz yeri ve göğü oyuncak yapmak için yaratmadık demiştir. İnsanlara tevdi edilen işler de sebepsiz değildir. Bunlar da insan ruhunun nüfuz edilemez sırları vardır. Bilesin ve anlayasın ki ilahi hükümlerden yüz çevirenlerin, Allah-u Teala'nın dinini yıkmaya çalışanların, bu hareketlerine bütün Müslümanların ve adaletsever hükümdarların kudretleri nispetinde mani olmaları farzdır. Sana gelince Emir İsmail, sen ki kötü yoldasın. İslam inançlarının saffetliğini bozmuş bulunuyorsun. İslam'a saygısızlıkta ileri gitmektesin. Sen Müslümanlara karşı tiranlık ve baskı kapılarını açtın. Müslümanların memleketlerine saldırdın. Şefkat ve utanmayı bir tarafa bırakarak zulümden sakınmadın. Günahsız Müslümanları incittin. İkiyüzlülük perdesi altında her tarafa karşı karışıklık ve fesat tohumları ektin. İnsanları boğazlamaktan çekinmedin. Hem de onların en faziletli, en saygıdeğer olanlarını ezdin. Nefsinin kötü arzularına ve fıtratındaki bozukluklara uyarak din-i İslam'ın emirlerini değiştirmeye kalktın. Haramlara helal diyerek nice Müslümanları ifsad ettin. Mescitleri yıktın, türbeleri ve mezarları yaktın. Alimleri ve Peygamber Efendimiz'in neslinden gelen mübarek seyyidleri öldürdün. Kur'an-ı Kerim'i tuvalet çukurlarına attın. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e söverek hakaret ettin. Bu saydıklarım senin kötü hallerinden sadece birkaçıdır. Dillerde dolaşmakta olan bunlar ve bunlara benzer hareketlerinden dolayı alimlerin kesin delillere dayanarak senin kafir olduğuna, dinden çıkıp mürted olduğuna, ayrıca senin ve sana tabi olanların öldürülmelerinin vacip olduğuna, mal ve rızıklarınızın yağma, kadın ve çocuklarınızın esir edilmesinin mübah olduğuna fetva verdiler. Bu durum karşısında ben, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için merasimlerde kullandığım ipekli padişahlık elbisemi çıkardım. Zırhımı giyip kılıcımı kuşandım. Atıma binerek Safer ayının başında Anadolu yakasına geçtim. Sana doğru gelmekteyiz. Alınan asil karara göre seninle savaşa girmiş bulunuyoruz. Allah'ın yardımıyla zulüm kollarını yok edeceğiz. Seni geçtiğin yerlerde yükselttiğin yangınların altında boğacağız. Maksadım Allah'ın izniyle senin şahlığını yok etmek ve acizler üzerinden zulmünü ve fesadını kaldırmaktır. Sana bu mektubu yollayışımızın sebebi seni gerçek inanca çağırıştır. Peygamberin düşüncesine ve inancına uygun bir biçimde hareket ederek savaş başlamadan evvel sana Kur'an'ın sözlerine uymanı kılıçtan önce teklif ediyoruz. İyilikle gerçek mezhebi kucakla. Tam bir samimiyetle tövbe ve istiğfar et. Doğru yola gel, gözlerini aç. Doğru yolu bul. Sonuç bakımından kendine dönmeni, hatalarından vazgeçmeni, dikkatli ve cesaretli adımlarla iyiliğe doğru yürümeni sana tavsiye ederiz. Hepimizin ayrı bir duası vardır. İnsan zihni ise altın ve gümüş cevherine benzer. Saf ile saf olmayan toprak içinde karışık durur. Bir kötülüğü ortadan kaldırmak için en etkili vasıta vicdanın bütün derinliğine inmek, bağışlayan ve koruyan Allah'ın affını gerçek bir pişmanlık ile istemektir. Şu halde, biz senden hemen ülkene dönmeni, gayrimeşru olarak üzerlerinde iddialarda bulunup bize bağlı ülkelerden zorla kopardığın, evvelce atalarımızın ayaklarını bastığı Osmanlı topraklarını bırakmanı da sana öğütleriz. Eğer güven içinde, huzurla yaşamak istiyorsan, söylediklerimizi vakit kaybetmeden yerine getirmelisin. Ancak başına gelecek felaketlere rağmen, eğer hala geçmiş hatalarında direnirsen, eğer hala kudretli olduğun görüşünde ve delice yiğitlik iddialarında ısrar edersen, zulümlerinle simsiyah yaptığın yerleri nura kavuşturmak ve senin elinden almak üzere az bir zaman sonra ovalarının çadırlarımıza kaplandığını ve askerimizin topraklarını istila ettiğini göreceksin. İşte o zaman bir kahramanlık mucizesi olacak ve Allah'ın ordularımız hakkındaki iradesi gerçekleşecektir. Bundan sonrası selamet yolunda ilerleyenlere selam olsun. Bu mektubu o günlerde Osmanlı topraklarında yakalanan bir safivi casusu vasıtasıyla geri gönderiyor İbrahim'ciğim. Bu ilk mektup nispeten diğerlerine göre biraz daha
naif
sayılabilir. Gerçi yaptığı zulümleri ve bunların hükümlerini küfre soktuğunu açık açık söylemiş İbrahim'ciğim. Tabi orada hareket halinde, bu esnada hareket geçiyor.
Evet.
Çünkü Şah İsmail'den bir müsbet bir cevap gelmedi. Evet. Ordu harekete geçiyor.
Zaten gelmesi de beklenmezdi.
Zaten yani. Beklenmiyordu. Tabii. Ama tabi bu İslam'ın gereğidir İbrahim.
Tabi öncesinde ikaz edecek.
Tövbe kalelerin karşısında da, orduların karşısında da İslam askeri ve komuta heyeti mutlaka üç defa bir barış ve tövbe fırsatı sunar. Tabi bunun ardından ordu hareket ediyor. Tabi asker de Yeniçeri'de İbrahim'cim seferin ilk dönemlerinden itibaren bir barış ortamı doğacağı yolunda beklenti içinde. Çünkü şöyle bir gelenek var. Yeniçeri İbrahim'cim Batı'nın nispeten kolay ilerlenebilir. Nispeten. Nispeten erzak kolları daha rahat ilerleyebilecek olan Batı topraklarında ilerlemekte daha arzu, istek gösteriyor. Fakat doğuya doğru iklim şartlarının ve coğrafi şartların sertleşip ağırlaşması. Birazdan söyleyeceğiz ama ben unutmadan söyleyeyim. Çünkü konu ilerken unutuyorum öyle şeyleri. Çaldıran seferi hareketi tabii bu. Çaldıran savaşından daha önce İbrahim'cim askerin 2-3 defa ayağındaki nalınların, o çizmelerin parçalandığı, o sahtiyan çizmelerin parçalandığı. Bu da bölgenin coğrafyasının sertliğinden bilhassa yüründükleri arazideki kayalık bölgelerin çizmeleri Batı'da rastlanmamış, örneğine rastlanmayacak şekilde zarar vermesinden kaynaklanıyor. Bu dahi askerin moral üzerinde son derece menfi tesiri var. Zaten birazdan da göreceğiz. Onu da unutmadan söyleyeyim. Zaten Batı doğuya doğru ilerledikçe de Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'in önünde durmadığını, sürekli bir şekilde doğuya doğru, daha doğuya, ülkesinin derinliklerine doğru çekildiğini göreceğiz.
Abi bir ara verelim isterseniz, eyvallah, müsaadenizle. Eyvallah. Zamanımız oldukça daraldı. Aranın ardından ikinci bölümde konuya kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara, ardından inşallah burada olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Yavuz Sultan Selim Han ve Şah İsmail arasındaki mücadelenin başlangıcını konuşmuştuk. Yavuz Sultan Selim Han, İslam dininin emri olan savaş öncesindeki mektuplaşmayı, muhatabını tövbe etmeye çağırmayı yerine getiriyor. Fakat Şah İsmail'den bu çağrıya bir cevap gelmiyor. Çünkü Şah İsmail de bir anlamda kendi sapkın ideolojisini İslam dünyasına dikte etmeye, İslam dünyasının kendince lideri olmaya çalışan bir karakter. Dolayısıyla bu talebe bir cevap gelmiyor ve Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim Han arasındaki mücadele böylelikle başlamış oluyor. Evet Okay abi, neler söylersiniz?
Evet İbrahim'ciğim, bunun üzerine senin de kısaca özetlediğin gibi ilk bölümü Yavuz Sultan Selim Han Şah İsmail'e ikinci bir mektup kaleme almaya karar veriyor. Oradan devam edelim istersen. Yavuz Sultan Selim Han'ın ikinci mektubu şu şekilde. Yapacağım işlerden seni birkaç ay evvelinden haberdar ettim ki hazırlıklarını tamamlayıp karşıma çıkasın. Gafil avlandım. hazırlanamadım demeyesin. Uzun zamandan beri benim hazırlıklarıma ve gürültülü hareketlerime, hatta Erzincan Dağ ve Tepelerine gelmeme rağmen sen de hala hiçbir hareket yok. Öyle gizleniyorsun ki varlığınla yokluğun fark edilmiyor. Halbuki kılıç davası güdenlerin, siper gibi belalara göğüs germesi, yiğitlik sevdasında olanların ok ve mızrak yarasından korkmaması gerekir. Devlet gelinini ancak sararmadan kılıç dudaklarını öpebilenle kucaklayabilir. Karanlıkta rahat arayanlara erlik adını vermek hatadır. Ölümden korkanların kılıç kuşanması ve ata binmesi münasip değildir. Eğer gizlenmekten maksadın askerimin çokluğundan ise, senin bu korkunu gidermek için 40 bin askerimi Kayseri-Sivas arasında bıraktım. Herhalde düşmana bundan daha büyük birlik yapılamaz. Onun için sende bir parça gayret varsa karşıma çık. Bu mektubun ardından, bu mektupla birlikte Yavuz Sultan Selim Han İran Şahı'na bir hırka gönderiyor. Bir asa, misvak falan gibi bir takım armağanlar hazırlayıp gönderiyor İbrahim'ciğim. Hatta armağanların arasına da bir kadın esvabı koyuyor. Yani
delikanlıysan delikanlı değilsin anlamında. Yani.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Daha sonra İbrahim'ciğim bu şeyde bir aksülamel gelmeyince karşı taraftan üçüncü bir mektup kaleme alıyor Yavuz Sultan Selim. Bu da şöyle: İsmail, sen benim ülkemin sınırları üstünde görünerek bana meydan okudun. Hükümdarların toprakları onların nikahlısı gibidir. Hı hı. Bu itibarla erkek ve mert olanlar ona başka birinin elinin değmesine dayanamazlar. İşte ben geldim. Halbuki haftalarca askerimle toprakların üzerinde yürüdüğüm halde ne senden ne de askerinden bir eser yok. Ölü müsün? Yoksa sağ mısın bilemem. Aslında şimdiye kadar senin mertlikte ve celadetle hiçbir ilgili bir hareketin görülmemiştir. Hile ve entrikadan başka bir şey bilmez misin? Eğer korkuyorsan bir doktor çağır ki seni tedavi etsin. Seni çok korkutmamış olmak içindir ki seçkin askerimden 40 binini buraya getirmeyerek Kayseri yakınlarında bıraktım. Düşman hakkında ancak bu kadar yüksek ruhluluk gösterilir. Fakat kendini gizlemekte unutmadan söyleyeyim mi şunu? Gerçi konuyu açılacak gene ama şu 40 bin meselesi İbrahim'ciğim.
Tabii tabii, önemli abi.
Bir parantez açalım ona. Tabii. İleride gene konu gelecek de unutmadan söyleyelim. 40 bin askeri daha sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın bu 40 bin, 100 bin ya da 40 bin civarındaki Alevi'nin katledilmesi, defter edilerek katledilmesi meselesinde böyle bir şeyin olmadığına dair bir delil olarak tarihin hakikatini araştıran, yayınlananlar bunu kullanırlar. Çünkü eğer bütün bu geçtiği bilhassa Doğu Anadolu coğrafyasında bu çapta bir katliam yaptıysa, o zaman Yavuz Sultan Selim Han 40 bin askeri kime karşı bıraktı?
Evet.
Yani kimden tehdit gelecekti ki o 40 bin askeri bıraktı diye bunu söylerler. Bunu bir vurgulamış olalım. Çünkü bu husus önemli bir Osmanlı lehine delillerden, en güçlerinden bir tanesidir. Seni çok korkutmamış olmak için ki seçkin askerimden 40 binini buraya getirmeyerek Kayseri yakınlarında bıraktım. Düşman hakkında ancak bu kadar yüksek ruhluluk gösterilebilir. Fakat kendini gizlemekte devam edecek olursan erkeklik sana haramdır. Öğütlerimi dinle. Zırh yerine çarşaf, miğfer yerine yaşmak kullanarak serdarlık ve şahlık davasından vazgeçmelisin. Bu üçüncü mektuptan sonra İbrahim'ciğim, Şah İsmail nihayet bir cevap ve birkaç hediye geliyor. Hı hı. Yavuz Sultan Selim Han'ın gönderdiği kadın esvabına, elbisesine karşılık olarak Şah İsmail mektubunun yanına armağanlar, çeşitli kıymetli armağanlar koyuyor. Ve elçisine o armağanlardan bir anda bir kutu afyon sakızı koymuş. Hı. Yani şunu ifade ediyor ki Yavuz Sultan Selim Han'ın bu söyledikleri ancak afyon düşlerinde görülebilecek hayallerdir anlamına gelen bir tavır takınıyor.
Evet.
Ben mektubu da şu şekilde: sana bu mektubumu keyfimce süresini uzattığım bir av eğlencesi sırasında yazıyorum. İkinci Beyazıt zamanında ve senin Trabzon valiliği esnasında iki devlet dosttu. Şimdi şimdi aradaki düşmanlığın sebebi de senin tavır ve davranışlarındır.
Ha, yani şöyle, Şah İsmail'in iddiasına göre,
evet.
Yani ortada bir dini ondan sonra ideolojik bir mesele yok. Tamamen Yavuz Sultan Selim Han'ın tavırları bu düşmanlığa sebep oluyor yani.
Aynı zamanda da 2. Beyazıt Han zamanında ortalığın süt limanı olduğunu belirtmiş. Yani 2. Beyazıt Han'ın o çekingen duruşu, kendisini de rahat rahat at oynatabilmesi.
Yani herhalde öyle bir karakter.
O günleri arıyor. O günleri, yani Türk'ün düşmanları, ülkemiz üzerinde rahat rahat hareket edemedikleri müddetçe buna engel olanlara mutlaka zalim olarak adlandırıyor.
Zaten abi
problem çıkaran taraf, evet. Sorun çıkaran taraf olarak adlandırıyor.
Şimdi bir parantez açıp kapatacağım. Evet. Küçük bir parantez. Zaten tarihin bütün dönemlerinde kendi topraklarını savunan, kendi milletinin izzetini ve şerefini ayağa kaldırmaya çalışan, işte devletinin bekası için mücadele eden liderler düşman kuvvetleri tarafından, düşman liderler tarafından, batılılar tarafından, evet, doğulu düşmanlar tarafından hep böyle ifade ettiğiniz gibi zalim, aynen, gaddar, ondan aynen sonra işte mücadeleci filan gibi bir takım tanımlarla tanımlanmış. Yavuz Sultan Selim Han da muhtemelen Şah İsmail'in kabusu oldu yani.
Aynen öyle, aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii İler Harekatı devam ediyor Yavuz Selim Han'ın. Askerin Eleşkirt civarlarına geldiğinde bir huzursuzluk çıkardığı, düşmanın bir türlü görülmediği, bu yokluk ve vahşi doğa, vahşi tabiat içerisinde nereye, sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkıldığına dair asker arasında başlayan fitne, padişahın çocukluk arkadaşı olan, aynı zamanda da satranç arkadaşı olan geceleri, hı hı, Hemdem Paşa'ya şikayete ve Hemdem Paşa'yı da Yavuz Selim Han'la konuşmak üzere vazifelendirmeleri gibi korkunç bir cinayete varıyor. Aslında Hemdem Paşa tabii padişahla olan, çok eski tarihlerden olan yakınlığına, dostluklarına, çok sıkı dostluklarına güvenerek bu teklifi sunuyor. Aslında kendisini bu noktada ikaz edenler oluyor. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın çıktığı bir yoldan geri dönmeyeceği, hele böyle kritik bir vakada, böyle kritik bir vazifeden geri dönmeyeceğini kendisine hatırlatıyorlar. Hı hı. Fakat Hemdem Paşa bu Eleşkirt civarlarında konakladıklarında padişaha bir satranç müsabakasının bitiminde askerin huzursuz olduğu, artık geri dönmenin vacip olacağı, askere bundan öteye yürütmenin bir zulüm olacağı gibi, yani Yavuz Sultan Selim Han gibi bir sultana söylenmesi hakikaten de bir çılgınlık olan sözleri söylüyor ve geri dönmeyi asker adına teklif edince Yavuz Sultan Selim Han hiç vakit kaybetmeden Bostancıbaşı'nı ve yamaklarını, cellatlar çağırarak "Bre kaldırın şunu" diyerek Hemdem Paşa'nın hayatına o noktada son veriyor ve kellesini de kendisine gönderenlere gönderiyor. Hı hı. Tabii ki bu noktada bu Hemdem Paşa'nın ortadan kaldırılmasından sonra Yavuz Sultan Selim Han atını atlayarak Yeniçerilerin ortasına kadar gittiği, ilerlediği ve onlara şöyle söylediği pek çok tarih kitabında şu şekilde rivayet edilir İbrahim'ciğim. "Biz henüz kastettiğimiz yere varamadık. Düşmanla karşılaşmadık. Dönmek ihtimali yoktur. Hatta bunu düşünmek bile hayaldir. Tesadüf olunur ki Şah'ın mahiyeti kendi efendileri yoluna can verdikleri halde biz Şeriat-ı Ahmediye'ye muhalif olarak hareket eden bunları yola getirmek için bu serhatlere kadar gelmişken bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. Biz katiyen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Emre itaat edenlerle kastettiğimiz yere kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlar ve yol zahmetini bahane edenler de kendileri bilirler. Dönerlerse din yolundan dönerler. Eğer bahane düşman gelmediyse düşman daha ileridedir. Eğer iseniz benimle beraber gelin ve illa ben tek başıma da giderim. Hı hı. Bana böyle mi hizmet etmek istiyorsunuz? Aranızda kim kadınlarını, çocuklarını özlediği ve görmek istiyorsa buradan ayrılsın, çıksın, gitsin. Ben buraya geri dönmek için gelmedim. Korkaklar benim arkamdan gelmek istemeyenlerden, bana hizmet için kılıç kuşanmış ve okluk takmış olanlardan şimdi ayrılsınlar. Ben kararımdan hiçbir vakit geri dönmeyeceğim. Ben buraya utanç içinde geri dönmek için gelmedim. Aranızdan ayrılacak olanlar hiçbir zaman kınanmayacak ve cezai bir takibata da uğramayacaklar." diyerek Sultan Selim Han atını tersin geriye çevirerek İbrahim'ciğim ileri harekata başladı kendisi. Tabii görüyoruz ki askerlerinden kendisini terk eden hiç kimse de olmadı. Asker hatta bu konuşmanın ardından yeni bir güç ve şevk bularak harekete geçti. Tabii o günlerde şu da oldu İbrahim'ciğim, bu da çarpıcı bir vaka. Hemdem Paşa'nın katlinin ardından bir grup daha ileri giderek ilerleyen günler içerisinde Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırını oklamaya, ok çekmeye, tabii görünmeyen karanlıkların içerisinde gece vakti ok çekmeye cesaret edenler bile çıktı. Fakat Yavuz Sultan Selim Han hiçbir zaman kendi iradesini zayıf düşürecek hiçbir tavra girmediği gibi askerlerine şek verecek tavırlarını da asla bırakmadı. Ve suçlularla en azından bir kısmıyla, bilhassa bu ok çekenlerle o anda değil de bir daha bir uygun anda karşılaşmayı ve hesaplaşmayı daha uygun buldu. Ve ordunun başında tekrar ileri harekata devam etti. Şunu da unutmadan söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim Han'ın atının ismi Kara Bulut'tu. O şeydir, Kara Duman'dı, pardon özür dilerim, Kara Bulut değil, Kara Duman'dı. Seçkin bir küheylandı. Onun üzerinde pek çok muharebede bulundu. İleri yaşlarına kadar da yaşadı bu Kara Duman. Tabii ki nihayetinde 20 Ağustos civarında Çaldıran'ın ovaya yakın tepelerde Osmanlı ordusu konakladı. Yavuz Sultan Selim Han ilk konaklama günü, ki şimdi İsmail askerleri de ovanın diğer ucundan gözükmüştü İbrahim'ciğim. Şu kritik soruyu sordu ki bu harp tarihinin en önemli sorularından bir tanesidir ve askerin tavrı da ve kurmaylarının da ne kadar yetkin olduklarını buradan görüyoruz.
Evet.
Dedi ki, tabii aslında muhtemelen bu cevabını bildiği bir soru gibi görünüyor İbrahim'ciğim. Dedi ki, düşmana, işte askerimiz yorgun, çok uzun bir yoldan geldik, zorlu şartlar altında geldik, yaz sıcağında buraya ulaştık. Saldırıyı sabah mı erteleyelim, yoksa şimdi mi yapalım dedim. Vezir Azam'ı var, o zaman Vezir Azam'ı o dönemki Herşekzade Ahmet Paşa. Dedi ki, sultanım biz şu anda uzun bir yolculuktan geldik. Askerimiz şöyle bir 24 saat dinlense, iyi bir yese içse, kendine gelse daha iyi olur diye düşündü. Tabii Sultan Selim Han'ın beklediği cevap bu değildi. Paşa dedi, saçını sakalını sen devlet işlerinde artmışsın ama yani Osmanlı gazilerini daha tanıma, gerçekten tanıma şerefine erişememişsin.
Evet.
Hele şöyle bir sancakla açılsın, köstlerimiz vurulsun, bak bu asker nasıl can buluyor dedi. O zaman bütün ordu, zaten hatta bir menkıbede şey geçer. Yeniçerilerden bir tanesinin, Yeniçeri subaylarından bir tanesinin herkesten önce, yani Yavuz Sultan Selim Han daha düşüncesini dile getirmeden önce, sultanım geldik ve düşman bizim şimdiden harekete geçeceğimizi beklemeyecektir. Baskın da basanındır. Şimdiden harekete geçelim, taarruza geçelim dediğini söyler. Bunların ikisini de tabii taarruzda doğru kabul eder.
Tıpkı şey gibi, hani daha önce de programımızda konuşmuştuk.
Evet.
Yıldırım Beyazıt Han'ın Timur'a baskın verme konusunda kararsız kalması ve sonra vazgeçmesi.
Ertelemesi. Sabah bu işi görelim.
Evet. Abi işte bakın, bu hani kan çekiyor derler ya. Görüyor musunuz? Yani evet. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet,
evet, evet.
Yıldırım Beyazıt Han, böylesi atak padişahlar, atak sultanlar. Hani tırnak içerisinde ifadeyle söylüyorum. Delikanlılığı da kendilerine yakıştırıyorlar. Yok,
aynen,
biz
öyle.
Göğüs göğüse mücadele ederiz. Arkadan evet. Vurmayız, baskın yapmayız evet, diyorlar yani
evet,
bu adamlar.
Evet, evet, evet.
Hakikaten ilginç ve enteresan yani.
Tabii muhtemelen de şunu görüyoruz ki Yavuz Sultan Selim Han daha önceki vakalardan ders almış.
Evet.
Yani ders almış ki
tabii.
Bu noktada beklenmesin ve hemen taarruza geçilsin hususunda bir kararı var. Gene tabii Yavuz Sultan Selim Han'ın o klasik tavrı, geceleri ki o uykusuz tavrı, tabii o gece, o taarruz gecesinde zaten sabaha kadar secdede gözyaşlarıyla Allah-u Teala dualar ediyor.
Evet.
Yanındaki tüm mübarekler ve alimler de aynı şekilde böyle. Şöyle dua ettiği söylenir. Ya Rabbi, senin dinini yaymak, ismi şerifini yüceltmek için buralara kadar geldim. Hatemül Enbiya olan şerefli peygamberinin aleyhissalatü vesselam hatırı için. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimizin hatırı için. Kur'an-ı Kerim'de överek bahsettiğin Eshab-ı Kiram'ın hatırı için. Bu ehli sünnet düşmanlarını kahrederek ordumu muzaffer eyle. Evliyanın ruhlarını bizimle beraber eyle. Diye dua etti. Ve İbrahim'ciğim, Allah'ın izniyle ordu sabah namazının ardından, toplu olarak tabii kılınan sabah namazının ardından, Allah'ın izniyle köşklerde dövülmeye mehter takımı, zaten askeri gece boyunca çalmış, sürekli şevk içinde tutabilmek için. Daha sonra Allah'ın izniyle ordular sağ cenahta genel kabuller budur İbrahim'ciğim. Ordunun sağ kanadında Anadolu Beylerbeyi, ki diğer seferlerde çoğu zaman ortada, merkezde görürüz. Bu seferde sağ kanatta Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ve Karamanoğlu, Karaman Beylerbeyi Zeynel Paşa. Sol cenahta daha çok alışkın olduğumuz şekliyle daha çok çift kademe olarak girerlerdi. Bunlar Sırp kuvvetleri de olurdu. Yıldırım Beyazıt Ordusu'nu hatırlarsak o konuştuğumuz şekilde sol kanatta Sırplar duruyordu. Ama bu noktada Zeynel Paşa'nın, Hasan Paşa'nın, Rumeli Beylerbeyi, Şehzadeoğlu Ali Paşa'nın bulunduğunu görüyoruz. Ortada da tabii ki merkezde Sultanlık İkliği Rum Selimhan Hazretleri var. Karşıda düşman belirmiş. Şah İsmail ordusuna hiç kuşkusuz çok güveniyor. Bilhassa ordusunun süvari kısmına, ki o döneme kadar, Çaldıran gününe kadar Şah İsmail ordusunun karşısında, orduların karşısında hiç kimse tutunamamış. Hatta doğu tarafında Şeybanilere verdiği baskınlarda, kazandığı zaferlerde de, ki eski atayurtlarına, atayurdunun askerlerine, aynı gelenekten gelmiş olan süvarilere karşı da Şah İsmail'in çok iyi şekilde organize edilmiş ve donatılmış süvarileri daima galip geliyorlardı. Onlara çok güveniyor. Anlatılır ki muharebe günü tahtını çadırının otağının dışında kurduruyor Şah İsmail. Bir şeyi varmış muharebelerden, muharebeler esnasında ve muharebelerden sonra kutlama maksadıyla şarap içtiği bir Piyale-i Nusret isimli bir şarap kadehi var İsmail. Hı hı. Bunu askerlerine kaldırıyor. Bugün diyor Allah Osmanlı'yı şahımıza av olarak gönderdi diye bağırın. Bütün askerler bu şekilde ordunun geri kalanı galeyana getirin diye. Fakat şöyle bir şey oluyor. Takdiri hüda İbrahim'ciğim. Enteresan bir şekilde. Askerler bu dediklerini şahın yanlış anlıyorlar. Ve şöyle bağırıyorlar. Bilmiş olun ki bugün Allah şahımızı Osmanlı'ya av olarak gönderdi diye. Böyle bir yükselmeye başlıyor sizler. Bu asker arasında anlaşılıp durdurulana kadar Osmanlı saflarından da iştiriyor bu şeyler. Yani böyle bir nusreti ilahi, yani böyle bir şey olacak, gerçekleşecek işte. Ondan sonra
Allah olacak olanı evet. Safavi askerlerinin diline dolandırmış.
Aynen öyle diyebiliriz İbrahim. Tabii bir yanında, o sırada şahın yanına bir Osmanlı askeri esir olarak getirilmiş. O şahın yanında duruyor ki şah şu maksatla onu tutuyor yanında. Karşıdan Osmanlı ordusunun yayılımını, harp alanı üzerinde yayılımını gördüğü için ilerleyen birliklerin kimlere ait olduğu, hangi bölükler olduğunun bir şeyini versin. Tafsilatını versin diye. Süremiz var mı İbrahim'cim buraya?
Abi son, isterseniz burayı bitirelim. Ondan sonraki bölümünde, tamam, yani yeni bölümümüzde,
eyvallah,
buradan devam ederiz.
Eyvallah. Evet. Zaten askerinin moralinin bozulduğunun farkında. Bu saçma, bu tuhaf olaydan sonra Şah İsmail bu olayın onun farkında. Yanındaki esire soruyor bu meşhur. Hep bütün kaynaklarda geçer İbrahim'ciğim şu konuşma. Benim çok hoşuma gider. Bu şöyle şekilde gelişiyor konuşma. Esirle, Osmanlı esiriyle. Şah soruyor, bu kırmızı sancaklar askerler de kimdir? Esir cevap veriyor. Bunlar Nibolu Süvari Komutanı Mihaloğlu'nun askerleridir. Ya şu yeşil bayraklar kimdir? Onlar İsfendiyaroğlu'nun kumanda ettiği Akıncı birlikleridir. Ya şunlar kimdir? Karaman askerleridir. Şu sağ tarafta toz bulutu içinde yerlerinin kayışları parlayan askerler Sultan Selim'in askerleri mi? Hayır, Anadolu Beylerbeyi'nin. Ya şu sol taraftan gelen grup mu Sultan Selim'e bağlı? Hayır, bu da Rumeli Beylerbeyi'nindir. Nihayet ya Sultan Selim'in hanın bulunduğu merkez askerlerinin toz duman arasından, hareket arasındaki görüldüğünü görünce esir asker bağırır. İşte Şevketli Sultanım Selim Han merkez ordusuyla birlikte gelmektedir. Çünkü öyle bir görkemle de görünüyor ki Osmanlı askeri İbrahim'ciğim, hem donanımı, hem kıyafetlerinden donanımından dizilimine kadar. Bir de tabii hiç kuşkusuz hakkın tarafında olmaktan dolayı İbrahim'ciğim, Allah-u Teala'nın verdiği o nispet, o bereket ve ürkütücü hal İslam askeri üzerinde, hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi bir aylık yordan korku verir İslam, tabii, düşmanlarını yükmü, tabii, gereğince. Böyle görünüyor İbrahim'ciğim.
Eyvallah.
Devam ediyor muyuz?
Abi isterseniz burada bitirelim.
Eyvallah.
Programımızın sonuna geldik çünkü. Eyvallah. Yani bu konuyu, Yavuz Sultan Selim Han meselesini böyle saatlerce konuşmak evet, istiyoruz. Daha önceki programlarımızda da değinmiştik ama tekrar hatırlamakta fayda var. Evet. Ve her konuşmamızda başka yeni bir takım şeyler, bilgiler öğreniyoruz.
Aklımıza geliyor, hatırlıyoruz, bir yerlerden görüyoruz.
Kesinlikle öyle. Yani. Dolayısıyla evet, ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimize istifade etmişlerdir abi. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki mücadelenin nasıl başladığını konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta inşallah programımızda bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Bir sonraki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.